Ayrım 11, sayfa 129. 4. 3. ABD İsrail denetimine bağımlılık. PKK 1991 yılından sonra Kuzey Irak'ta ABD denetimine zincirlendi. ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinden sonra bugün de geçerli olan en önemli PKK gerçeği budur. ABD askerinin bulunduğu dönemde ABD Kandil'den operasyon yapıp PKK'yı temizleyemez iddiası. Dipnot Doktor Fatih Yaşlı, Ulusal Kanal 30 Ağustos 2010. Askeri verilerle açıklanamaz. Çünkü PKK'yı temizlemek için Kandil Dağı'na bir askeri operasyon yapmaya bile gerek yoktu. PKK'nın Kuzey Irak'taki yasal faaliyeti önlendiği, parasal kaynakları kesildiği, dağ ile bölge arasındaki bağlantılar denetlendiği zaman PKK önderliği Kandil Dağı'nda barınamazdı. Daha önemlisi ABD'nin PKK'ya desteği yalnızca faaliyetine göz yummak değil, eylemli ve etkin bir destekti. ABD'nin Türk ordusunun Kuzey Irak harekat düzenlemesini yasaklaması PKK'ya açık ve en etkili destekti. Abdullah Gül'ün ABD Dışişleri Bakanı Powell ile 2 Nisan 2003 tarihinde yaptığı 2 sayfa 9 maddeli gizli anlaşmanın en önemli maddelerinden biri budur. Dipnot, Abdullah Gül'ün gizli anlaşmayı itiraf eden açıklaması için bakınız Vatan 24 Mayıs 2003. Geniş bilgi için bakınız Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan Yüce Divan dosyası, Kaynak Yayınları 3. basım İstanbul Nisan 2008 sayfa 99-106. Abdullah Gül'ün itiraf ettiği gibi bu gizli anlaşma Kürdistan'ın Türkiye tarafından tanınmasına, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde özel bir yönetim kurulmasına, sonra federasyon geçilmesine, PKK'nın yasallaştırılmasını ve yöneticilerin affını öngörmektedir. 2003 baharından beri yürütülen süreç bu gizli anlaşmada yazılıdır. ABD açıkçası PKK'yı yasallaştırma ve Güneydoğu'da devletleştirme programını Türkiye'ye dayatmıştır. Bırakalım tahsis etmeyi, PKK'nın büyütülmesi, Güneydoğu'daki genel yönetimler aracılığıyla kurduğu iktidarın pekiştirilmesi ve bir özel bölge hükümetçiliğine dönüştürülmesi planı herkesin gözleri önünde ve doğrudan ABD ve AB desteğiyle adım adım uygulanmıştır. Bu plan hukuki zemini ABD ve AB tarafından Türkiye'ye dayatılmıştır. Birleşmiş Milletler'in iki sözleşmeleri önce Ecevit Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Hükümeti tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalanmış. Dipnot, geniş bilgi için bakınız Emcet Olcaytu, Devlet Bahçeli'nin 9 sabıkası. Kaynak Yayınları İstanbul Eylül 2006 sayfa 49 ve diğerleri. Daha sonra AKP iktidarı zamanında 4 Haziran 2003 günü AKP CHP işbirliği meclisten geçirilmiştir. Dipnot, Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan Yüce Divan dosyası sayfa 73-98. AKP'nin ABD ve AB dayatmasıyla yaptığı yerel yönetimler alanındaki düzenleme uygulamalar Güneydoğu'da PKK iktidar alanlarını açmıştır. Belediyelerin ayrılıkçı hükümetlere dönüştürülmesi açıkça desteklenmiştir. PKK Türkiye'ye karşı silahlı mücadele çizgisine girerek kendisini önce bölge devletlerinin desteğine daha sonra ABD ile işbirliğine mahkum etmiştir. Bölge ülkelerinin dinsel ve etnik örgütleri birbirine karşı kullanma siyasetine alet olmak orada kalamazdı. PKK asıl büyük koruyucusunu 1991'den sonra buldu. Türkiye'de 1990'lı yıllara gelindiği zaman Kürtlerin demokratik hakları büyük ölçüde fiilen gerçekleşmişti. 1991 genel seçiminden sonra iktidara gelen Demirel ve İnönü, Kürt realitesinin devlet tarafından kabul edildiğini açıkça belirliyorlardı. Demokratik hakların hukuka da geçmesi ancak güven ortamında sağlanabilirdi. Bu nedenle PKK'nın kendisini yabancı büyük devletlerle işbirliğine mecbur eden silahlı mücadeleye son vermesi ve daha da önemlisi ABD emperyalizmine açık tavır alması gerekirdi. Bunları hem görüşmelerimde hem de yazılarımda sürekli vurguladım. Ancak PKK bu barış süreci geliştirmek yerine birden sınır karakollarına baskınlar yaptı ve süreci dinamitledi. Barış istemeyen bir gücün devreye girdiği açıktı. ABD'nin Kuzey Irak'ı işgal ettiği koşullarda PKK'nın ABD denetimine girmemek için yapabileceği tek şey vardı. Etnik temelde ayrı örgütlenmeye ve Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleye son vermek. Türkiye'nin halk güçleri arasında yer almak ve taleplerin Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğünün çerçevesinde yeniden belirlemek. Çünkü silahlı mücadele emperyalizme karşı değil, Türkiye gibi ezilen bir eski ezilen dünya ülkesine karşı veriyordu. PKK silahlı mücadele yürütebilmek için 1980'lerde bölge ülkeler arasındaki gelişmelerden yararlandı ve o gelişmeleri derinleştirdi. 1991 sonrasında ise açıkça ABD'nin işgaline dayandı. Silahlı mücadele ve ayrı örgütlenme PKK'yı emperyalizmin güdümüne sürükledi. Büyük bir güçle baş edebilmek için daha büyük bir gücün yardımına başvurmak kaçınılmazdı. Bu görüşümü 1989-1991 yılında yaptığım görüşmelerde Abdullah Öcalan'a da belirttim. Yakalandığı zaman yapılan sorgusunda bunu doğrulamıştır. PKK Türkiye'de etnik ayrıştırmaya dayanan siyasetiyle ve daha önemlisi silahlı mücadeledeki ısrarıyla kendisini ABD ve İsrail kölelerine zincirlemiştir. 1991 yılında ABD'nin Irak'ı parçalamasından sonra PKK'nın hızla Büyük İsrail planına bağlandığı her olayda görülür. Özellikle bölgedeki saflaşmada aldığı konum, yukarıda incelediğimiz gibi PKK'nın bu durumunu kesin çizgilerle ortaya koyuyor. 4. 4. Ezilen devletler arasında fesat siyaseti. PKK'nın bugünkü cephe aldığı ülkeler İran, Irak ve Suriye'dir. Başka da işte ABD ve İsrail'in düşmanları. Türkiye'yi yönetenler ABD'nin denetiminde oldukları ve bölge ülkeleri ile iyi komşuluk ilişkileri kurmadıkları için PKK'nın bu politikası kuşkusuz etkili oldu. Ancak Türkiye'de bölge ülkeleriyle birleşen bir hükümet kurulunca PKK zora girer. Zora girmenin ötesinde etkisiz kalır. PKK'nın bölge ülkeleri arasında fesat politikası ABD emperyalizmi ve İsrail ile işbirliğinin kaçınılmaz sonucudur. Çünkü ABD ve İsrail bölgedeki çıkarlarını ezilen dünya ülkelerini bölerek ve birbirine düşürerek yürütüyor. Yalnız PKK değil, bölgedeki Kürt örgütleri eskiden beri İran, Irak, Türkiye ve Suriye arasındaki çatlaklarda hayat bulmuşlardır. Ezilen dünya ülkeleri arasında düşmanlık, kışkırtmak ve bu eksende bağımsız Kürdistan hedefine ilerlemek Kürt örgütlerinin geleneği oldu. 1960'lar ve 1970'lerde Barzani, İran Şahı tarafından Irak'a karşı kullanıldı. İran ve Irak anlaşınca Barzani sahipsiz kaldı. 1980'li yıllarda PKK da aynı çizgiyi izledi. Türkiye'deki Amerikancı 12 Eylül ve Turgut Özal hükümetlerinin Suriye'de gerici Müslüman kardeşler terörünü kışkırtması ve desteklemesi üzerine Suriye'nin Baas yönetimi APO'ya beka kampını tahsis etti ve Türkiye'ye karşı misillemenin aracı olarak kullandı. 4-5 PKK'da liderliğin sırları. Abdullah Öcalan'ın 24-25 Eylül 1989 günleri 2000'e doğru genel yayın yönetmeni olarak söyleşi yaptığım zaman birkaç kez aynı soruyu yönelttim. PKK'da ben başkanlığa adayım diye kimse çıktı mı? Sorusuna her defasında aynı cevabı verdi. Kendisinin para bulma, silah bulma ve ilişki kanalları açmada birinci olduğunu söyledi. Dipnot, bakınız Öcalan'ın İmralı görüşmeleri, ANF 1999-2013. Hatta bir keresinde heyecanla ayağa kalkarak bulsun parayı, bulsun silahı, bulsun ilişkiyi. Öyle çıksın, karşıma çıksın dedi. Bu cevap 1989 yılında hem Öcalan'ın lider tanımını ortaya koyuyordu hem de PKK'da lider olmanın sırrını açıklıyordu. Lider, ilişkiyi bulan, parayı bulan ve silahı bulan adamdı. Milli Kurtuluş Örgütleri'nde ise lider, programı, siyaseti kolektif bir önderlikle üreten ve kitleleri örgütlü mücadele seferber eden kimsedir. PKK'da liderlik olayına parayı, silahı ve ilişkiyi bulan kimsenin durduğu yerden bakmak yanında, parayı, silahı veren gücün bulunduğu yerden de bakabilirsiniz. İlişki denen de budur zaten. Abdullah Öcalan ile PKK arasındaki ilişkinin karakterinde bu olay belirler. 1980 sonrasına bakarsanız Suriye muhaberatı, ilişkiyi PKK merkez yönetiminde değil doğrudan ve yalnız Abdullah Öcalan ile kurmuştur. Suriye muhaberatı PKK'yı tek adamla denetlemiştir. Örgüt o lidere mecbur ve mahkumdur. Çünkü para, silah ve ilişki bulmaktadır. Lider ise bir devletin kendisine tahsis ettiği kamptadır. Hayatı dahil her şeyle o devletin avucundadır. Örgüte gelince o devletin avucundaki lidere bağımlıdır. Böylece lideri denetim altına alan devlet, örgüt de lider üzerinden denetler. PKK'da lider örgüt ilişkisi böyle kurumlaşmıştır. Bugün AKP iktidarı bu kurumlaşmayı kullanmaktadır ve ilişkiyi de açıkça enstrüman terimiyle tanımlamaktadır. İmralı bir kurtuluş örgütünün karargahı değil, fakat Tayyip Erdoğan'ın televizyon verilsin emri verdiği bir hapishanedir. PKK yönetimiyle masaya oturma deneyimi Oslo'da başarısız kaldı. Bu genç enstrüman diye tanımlanan lider üzerinden de lidere bağlılığı kullanarak bir sonuca ulaşmak isteniyor. Dün Suriye muhaberatının kurduğu ilişkiyi bugün MİT kurmakta ve kullanmaktadır. Masanın başındaki yabancı istihbarat servisi yürütülen sürecin büyük patronudur. 4-6 Örgütçü şiddet ve infazlar. PKK'nın ikinci liderlik sırrını 1990'lı yılların başında Abdullah Öcalan'ın Özel Kuvvetler Komutanı Abdurrahman Kayıkçı'nın anlatımından öğreniyoruz. Bu anlatımlar Ulusal Kanal Arşivinde görüntülü olarak bulunuyor. Hepsi açık kaynakların doğruladığı, PKK'nın da inkar etmediği gerçeklerdir. Öcalan, Abdurrahman Kayıkçı'ya Suriye'den Kuzey Irak'a geçip orada Merkez Komitesi üyesi Mehmet Şener'i infaz etme görevi veriyor. Kayıkçı yeteri kadar silahlı adamla Kuzey Irak'a geçiyor. Fakat Mehmet Şener kendisinin Diyarbakır cezaevinden ranz arkadaşıdır. Yıllarca birlikte hapis yatmışlardır. Vicdanı arkadaşını öldürmeye el vermiyor. PKK'nın Kuzey Irak'taki diğer liderlerini yoklayarak bir çözüm üretmeye çabalıyor. Ancak hemen hepsi daha önce aynı tecrübeleri yaşamış ve örgüt içi infazlarda görev yapmışlardır. Kayıkçı 2-3 günlük çabadan sonra bir tek örgütün etkili önderlerinden Sarıbaran'ı ikna eder ve Mehmet Şener'le birlikte PKK'nın hapishanesinde olan yüzün üzerinde militanı da kurtararak örgütten ayrılıyorlar. Ve PKK Vejin adlı örgütü kuruyorlar. Abdurrahman Kayıkçı'nın söylediği şudur. Ben arkadaşın infaz emrini yerine getirmeyen tek PKK yetkilisiyim. PKK'nın özel kuvvetler komutanı olarak APO'dan sonraki en güçlü adamdım. Ama o emri yerine getirmedim, getiremezdim. Ve arkadaş katili olduktan sonra vicdan kalmıyor. Başın eğiliyor. Kendine saygın da kalmıyor. Onurunu kaybediyorsun. PKK'nın önder kadrosunun ahlaki özellikleri örgüt içi infazlarda görevler yaparak şekillenmiştir. APO'nun veya başka bir liderin emriyle arkadaş arkadaşını öldürmüştür ya da örgüt içi fail meçhulün kurbanı olmuştur. PKK liderlerinin çoğu APO'nun talimatına infaz edilmiştir. Öldürülen liderlerden ilk akla gelenleri sıralıyorum. Mehmet Karasungur, Abdullah Kumral, Yusuf Hoca, Enver Ata, Resul Altınok Davut, Çetin Güngör, Semir, Abdullah II, Halil Kaya, Kör Cemal, Mahmut Bilgili Avukat, Doktor Lamia Baksi, Doktor Necla, Mehmet Tunç, Dilaver Yıldırım Haydar, Saime Aşkın Delal, Bircan Yıldız, Dersin Ayşe, Şahin Baliç, Metin, Piranlı, Zeki Yiğit, Mehmet Şimen, Mehmet Şener, Mardin Eyalet Komutanı Edip ve Yardımcısı Eskişehirli Elif, Laz, Zeki Yılmaz, Cemil Işık Hogir, Ali Ömürcan Terzi Cemal, Üssüm Durgun, Doktor Baran, Hikmet Fidan, Faysal Dumlayıcı, Kani Yılmaz, Ramazan Topbaş, Sarı İbrahim. Dipnot, öldürme tarihlerine göre sıralanan bu liste konusunda daha ayrıntılı bilgi için bakın Selim Çürükkaya, Beyrut Günlüğü, APO'nun Ayetleri, Doz Yayınları, 2. basım İstanbul 2005, 1. basım 14 Temmuz Yayınları 1997, Basel İsviçre, Abdullah Öcalan Gerçeğin Dili ve Eylemi, Aram Yayıncılık, 1. basım İstanbul 2000, Hasan Yıldız, Muhatapsız Savaş, Muhatapsız Barış, Doz Basım Yayın. 1. basım Adana 2001, Hakkı Öznur, Derin Sol Çatışmalar, Cinayetler, İnfazlar, 1-2, Bilge Oğuz Yayınları, 2. basım İstanbul 2006, Selahattin Çelik, Ağrı Dağı'nı Taşımak, Zambon Verlag, 1. basım An İtalya, 2000, Mahmut Baksi, Her Kuş Kendi Sürüsüyle Uçar, Aram Yayınları, İstanbul 2000, Nasname Araştırma Servisi, Yitik Canlar İç İnfazlar Listesi, 22 Ocak 2011, Kürdistan Aktüel, http://www.kürdistan-aktuel.org, bölü kayıplar, bölü 7498-c-infazlar-listesi.html. Bugün Türkiye'nin sıcak para sermayesinin ve Hürriyet'ten Zaman Gazetesi'ne kadar holding medyasının yere göre koymadıkları örgütün faziletleri bunlardır. Dünyada katliam sözcüğünü PKK kadar çok kullanan başka bir örgüt var mıdır bilemiyoruz. Ancak PKK'nın örgüt tarihi kendi içinde şiddet ve cinayetler tarihidir. PKK'nın örgüt içi infazları konusunda bizzat PKK'nın eski liderleri tarafından kitaplar yazıldı, olaylar anlatıldı. Bu iç infazların boyutları konusunda sayılar verildi. Örneğin 1980 öncesinde Gençlik Hareketi'nde 1981-1984 arasında Suriye'de APO ile beraberliği olduğunu belirten eski dev yol liderlerinden Taner Akçam PKK içinde 17 bin infaz yapıldığını söylüyor. Selim Çürükkaya Beka kampını sadece 1992 yılında infaz edilenlerin sayısının 141 kişi olarak veriyor ve bu sayının eylemlerde ölenlerden daha çok olduğunu söylüyor. Çürükkaya bırakkan 1992 Ahmet, Dersim, Botan konferans raporları, 1992 telsiz konuşmaları ve Beka'daki arşivdeki bazı raporlardan çıkardığını belirtiyor. Dipnot, Neşet Üzer'in Taner Akşener'e yaptığı söyleşi, taraf 13 Mart 2012. Bakınız Çürükkaya, Doğuz Yayınları, sayfa 180-193-335, 1. basım 14 Temmuz Yayınları, sayfa 168-182-324. Taner Akşener 1980 sonrasında PKK'nın kendi içinde uyguladığı şiddet, işkence ve cinayetleri şöyle anlatıyor. Öcalan'ın kendi hareketi içinde benim de tanıdığım insanları tutukladı ve bunlara işkence yapıldı ve bu insanların öldürdükleri haberi geldi bize. 1984 başlarıydı. O Suriye'deydi, ben Almanya'daydım. Bunun üzerine aramızda çok sert birkaç mektup değiş tokuşu ve telefon görüşmesi oldu. Askeri rejime işkenceye ve baskıya karşı savaşan bir hareketin işkenceyi ve baskıyı hayata geçiremeyeceğini söyledim. O zaman PKK'nın Avrupa sorumlusu Dersinli bir genç vardı. PKK içinde demokrasi lazım dedi ve öldürüldü. Diğer Türkiye'li solcularla birlikte biz bunu kınayan bir kampanya başlattık. İşte bunun üzerine PKK beni ölüm listesine aldı. 1982-87 döneminde Türk solunu susturmak için Avrupa'da sol örgütlerden 20'den fazla insanı öldürdü. Ben saklandım. Ben bulunamadığım için Hamburg'da benim yerime bir arkadaşım öldürüldü. Devrimci yoldan Kürşat Timiroğlu Hamburg'da öldürüldü. PKK tarafından babama, yazar Dursun Akçam, yönelikle suikast yapılacağı ihbar alındı. Babam bir yıldan fazla evden işe, her sabah polis nezaretine gitti geldi. Bu babamı kahretti. PKK bütün bunları eleştirildiği için yaptı. Yani sindirim hareketi sadece Kürt siyasi hareketine yönelik yapılmadı. Türk soluna yönelik de yapıldı. Dipnot Neşe Düzen aynı yerde. Örgüt içi şiddetin bir türü de aşağılamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en küçük söz karşısında yumrukları konuşturan BDP milletvekilleri bakınız. APO'nun hangi hareketleri, hangi hakaretleri karşısında boyunlarını büküyor ve onurlarını korumak için bir eleştiride veya bir uyarıda bile bulunamıyorlar. APO'nun 23 Mart 2011 günü avukat görüşlerinde BDP milletvekilleri için söylediklerini üzülerek aktarıyoruz. BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncer için şarlatan, Mardin Milletvekili Ahmet Türk için gitsin açık saçık kendisini satsın. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir için böyle konuşsa o da geberir gider, zır topoz, hoppa, şovmen. Dipnot 23 Mart 2011 günü avukat görüş kayıtlarından aktaran Habertürk 26 Kasım 2011. 4-7 PKK'nın halkı şiddet politikası. PKK'nın Kürt köylerinde gerçekleştirdiği toplu infazlar konusunda çok şey yazıldı. PKK'nın kendi yayın organları ve yazışmaları da bu konuda zengin bir kaynaktır. Mardin Ömerli ilçesi Pınarcık 20 Haziran 1987, Mardin Nusaybin ilçesi Taşköy'e 9 Mayıs 1988, Hakkari Yüksekova ilçesi İki Yaka 26 Kasım 1989, Şırnak şehrinin 11 Haziran 1990, köylerinde köylülerin çoluk çocuk toplanarak öldürülmeleri unutmayan acı örneklerden yalnızca birkaçıdır. PKK'nın şehir eylemlerinde de sıradan halkın hedef aldığı da sık sık tanık olduk. Halkın toplu olarak bulunduğu çarşılarda, büyük mağazalarda, dershane önlerinde bombalar patlatılarak halka karşı terör uygulandı. İstanbul'da Çetinkaya mağazaları ve Mavi Çarşı'da, Ankara'dan Afarlar Çarşısı'nda, Diyarbakır'da Koşu Yolu'nda ve dershanede, Gaziantep'te çok sayıda yurttaşımız PKK'nın bu terör eylemlerinde hayatlarını kaybettiler. 4-8 PKK'nın halk desteği. Türkiye solu içindeki bazı örgütlerin PKK siyasetindeki ciddi yanlışlarının temelindeki saptamalardan biri de şudur. PKK'nın halk desteği var. Kürt halkı PKK'ya değer veriyor. Halk dinamiği nedir? Sınıf mücadelesi nedir? Kimi solcuların bu sorudan hayata bakarak değil, kafalarındaki hurafelere göre cevap veriyorlar. Doğru. PKK'nın halk desteği var. Fethullah Gülen'in de halk desteği var. Hem Türkiye'nin bütününde ve hem de Güneydoğu'da. Hizbullah'ın da kitleleri var. Diyarbakır'da 50 bin kişiye miting yapıyor. Tayyip Erdoğan halktan oy alıyor. Kazlıçeşme'de birkaç yüz bin kişi topluyor. Turgut Özal ve Tansu Çiller gibi ABD memuriyet düzeyinde bağlı yöneticilerin de PKK ile karşılaştırılamayacak kadar büyük seçmen desteği vardı. Halk 12 Eylül Anayasası'nda %92 oy verdi ve Kenan Evren'i Cumhurbaşkanı seçti. Türkiye'de hiç kimse bugüne kadar halk desteğine Kenan Evren'in yanında bile yaklaşamadı. Daha dün Hırvatya'da ben boşuna Kosova halkları, Almanya ve ABD'nin Yugoslavya'yı bölme planları da aktif olarak yer aldılar. Çeçen halkı ayrılıkçı örgütü destekledi. Tibet halkı da yine ABD kışkırtmalarında rol olabiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in yalnız Almanya'da değil birçok Doğu Avrupa ülkesinde halk desteği vardı. Bazı etnik gruplar ve Hitler işbirlikçisi örgütleri savaşta kitlesi olarak Nazi emperyalistlerin cephesine geçtiler. 1920 yılının başlarında Ankara'nın çevresine bakınız. İstanbul hükümeti İngiliz altınlarıyla silahlandırdığı Anadolu köylüsünü Anzavurların, Çaponoğulların güdümünde Mustafa Kemal Paşa'nın üzerine sürüyordu. 31 Mart gericilerin halk desteği yok muydu? Bir ara İstanbul'u ele geçirdiler. Rus Çarı'nın halk üzerinde bir otoritesi vardı. Çin'deki Kuomintang yönetiminin de. Rusya'daki iç savaşta Wrangel, Kolçak ve Danikin gibi Çarlık generalleri yüz binlerce yoksulu devrimin üzerine sürdü. 1789 Büyük Fransız ihtilaline karşı ayaklanan Wendi köyleri halk değil miydi? Yıkılan Mursin'in de eli sopalı halkı var. Adelbiye meydanında toplanıyorlar. Tarihten daha birçok örnek verilebilir. Etnik görüntüsü savaşlarda ve ortaçağ karanlıklarında halkların emperyalist ve gerici güçlerin denetimine girdiği görülmüştür. Bu nedenle Mars Feden'in birçok kez gerici halklardan söz etmişlerdir. Dipnot Lenin, ulusların kaderini tayin hakkı. Sayfa 183, Marx, Engels, Werke. Das Verlag, Berlin, 1961, sayfa 173 ve diğerleri. Çünkü onların kafasında hurafeler yoktu. Teoriyi pratikten üretiyorlardı. PKK'nın kitle desteği 1991'de Irak'ın bölünmesinden, özellikle de ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra Türkiye'nin BOP başkanlığı eliyle yönetildiği yıllarda gelişti. Kürt yurttaşlarımız Apo'nun sık sık tekrar ettiği saptamaya göre güce tapıyor. Her halk içinde derece derece geçerlidir. Silahlı güç her zaman otorite kaynağıdır. Silahın işlevi de budur zaten. Şeyh Said ve Şehit Rıza'nın peşinden giden aşiretler ve cemaatler vardı. PKK, BDP ısrarla biz Kürt sorununu ABD projesi içinde AKP ile birlikte çözeceğiz diyor. Etkilediği kitleleri de bu mevzuda savaştırıyor. PKK'nın yalnız halk desteği yok. TÜSİAD, Fethullah Gülen cümleten Türkiye'nin hakim sınıfları bugün açıkça PKK'nın Güneydoğu'da silahlı gücünü kentlere indirerek hükümetçikler kurulmasını destekliyor. Abdullah Öcalan MİT müşteri Hakan Fidan'ın emrine girmiş, Tayyip Erdoğan'a biat mektupları yazmış ve bağlanmış. Bizim sözde solcularımıza göre hala halk dinamiği. Her gördüğünüz sakallı babanız değildir. Soru her zaman şudur. Halk kimin için hareket ediyor? Kendisi için mi, yoksa emperyalistler, çarlar, padişahlar, ağalar, şeyhler, işbirlikçi büyük sermaye sahipleri için mi ateşe sürülüyor? Kendisi için class for siege ve kendiliğinden class and siege. Ayrımı bu nedenle yapılmış. Bugün PKK'ya bakalım, her şey o kadar açık ki ABD emperyalizmi Körfez Savaşı'ndan beri destekliyor. Siz hiç bugüne kadar PKK'nın ABD emperyalizmi karşısından bir tek lafını duydunuz mu? ABD emperyalizmi iki kez bölgemize saldırdı. Milyonlarca Müslümanı katetti. PKK'dan en küçük itiraz duyan oldu mu? Tam tersine hoş geldin dedi. Bize de bir toprak parçası üzerinde bir devletçik ver dedi. Hem de defalarca ve açık açık. Hala bütün stratejilerini ABD'nin Kürt koridorunu açıp o koridor üzerinde PKK'ya bir derebeylik vermesi değil midir? Bunu da açık açık söylemiyorlar mı? Siz hiç PKK'nın topraksız köylü için kılını kıpırdattığını gördünüz mü? Emekçi hareketlerinde PKK var mı? Haziran hareketinde niçin yan baktılar? Güneydoğu'da PKK'nın Türkiye'deki halk hareketini destekleyen tek bir eylemle tanık oldunuz mu? PKK bırakalım halk hareketi içinde yer almayı, MİT müsteşarı Hakan Fidan tarafından halk hareketini bölmek için kullanılan, halk hareketinin üzerine sürülen örgüt konu durumundadır. PKK'nın halk dinamini ilan edenler, PKK'nın kuyruğundan dünya sermayesine bağlanıyorlar. Sürekli PKK ile aynı cephede yer tutarak emperyalizmin cephesine düşüyorlar ve oradan kurtulamıyorlar. Güneydoğu'da yaşayan halkımız ve Türkiye Kürtlerini PKK'nın doğal kuvveti olarak kabul gören sözde sol örgütler, Türkiye Meclisleri'nin örgütü olmayı da peşinen reddetmişlerdir. Milliyet ve mezheplere göre örgütlenme kuyusuna düşmüşlerdir ve orada çırpınıyorlar. PKK'ya halk desteği olduğu saptaması, bu durumu kabullenmeyi değil, bizim sorumluluğumuz hatırlatmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi ABD güdümlü Gladio, 1980 öncesinde PKK'ya Güneydoğu'daki sol örgütlerin üzerine sürmüş, yüzlerce devrimcinin kanına girmiş ve alanı bölücülüğe açmıştır. 1987-1991 yıllarında partimiz Sosyalist Parti, Kürt yurttaşlarımız yapılan baskılara karşı köy köy, kasaba kasaba çok kararlı bir mücadele yürütmüş, şehirlerdeki ilk kitlesel hareketleri gerçekleştirmiş, Güneydoğu'da büyük bir güç haline gelmişti. 1991 Ekim ayında Diyarbakır, Batman, Cizre, Şırnak, Silopi, Van, Malatya ve Tunceli'de toplam yüz binlerce emekçi meydanlara toplayabiliyorduk. Bunun üzerine Gladio harekete geçmiş, partimizin Diyarbakır, Cizre, Nusay ve Şırnak, Van'daki örgüt önderleri olan Diyarbakır İl Yöneticisi ve 2000'e doğru temsilcisi Halit Güngen, Cizre İlçe Başkanı ve Güneydoğu'da büyük saygınlığı olan Mela Resul Sakar, Şırnak İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Güven, Cizre İl Örgütü, İlçe Örgütü Üyesi İbrahim Sarıca, Nusaybin İlçe Başkanı Adili Başkan, Van İl Yöneticisi Orhan Karaağrı birer birer kaçırıp kurşuna dizerek katletmiş ve alanı PKK'ya açmışlardır. Kontrgerilla Güneydoğu'da partimizin önderlerini katlederek bölünme planlarına hizmet etmiştir. Sayfa 142, ayrımın sonu.